Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle: bazı ayetlerin muhkem, bazılarının ise müteşabih olması ne anlama geliyor diye soruyor dinleyicimiz. Buyurun efendim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i insanlara hidayet rehberi olarak indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'e bakanlar, Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar hayatlarına Kur'an-ı Kerim zaviyesinden istikamet vermek durumundadırlar. Fakat nihayetinde Kur'an-ı Kerim elimize verilmiş olan, bize indirilmiş olan bir metindir ve bunu anlarken herkesin anlayışı farklı farklı olabilmektedir. Bundan dolayı insanlar Kur'an-ı Kerim'i anlamakta birbirleriyle farklılık arz edebilmektedirler. Benim anladığım bir manayı bir başkası farklı olarak anlayabilmektedir. Nitekim Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala an bir şura meclisi toplamıştı. Bu mecliste, istişare danışma meclisinde sahabe efendilerimizin ileri gelenleri bulunuyordu. Karşılaşmış oldukları hukuki, içtimai, iktisadi meseleleri bu şurada konuşuyorlar ve bir çözüm bulmaya çalışıyorlardı. Bu şuranın üyelerinden biri de henüz 20'li yaşlarında olan İbn Abbas Hazretleri'ydi. İbn Abbas, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin amcası Abbas'ın oğluydu. Genç yaşta bu mecliste bulunmasını bir takım ileri yaşta olan sahabe efendilerimiz, bunun yaşında bizim çocuklarımız var diyerek yadırgamışlardı. Hazreti Ömer radıyallahu an bu seçimin ne kadar isabetli bir seçim olduğunu göstermek için bir defasında cemaate hitaben, o şurada bulunan üyelere hitaben "Estaizu billah izâ câe nasrullâhi vel feth" suresi size ne anlatıyor diye sormuş. Onlar da bu surenin ne anlama geldiğini dile getirmeye çalışmışlardı. Hepsinin ortak kanaati bu surenin Mekke'nin fethini müjdelediği, Mekke'nin fethinden sonra insanların akın akın grup grup İslam'a girdikleri, binaenaleyh böyle müjdeli bir hadiseyi dile getirdiği yönünde idi. İbn Abbas Hazretlerine sorduğunda ise İbn Abbas Hazretleri bu sure Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatının yakınlaştığını bildiriyor diye cevap vermişti. Niye? Çünkü artık Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethetmiş, insanlar akın akın İslamiyet'e giriyorlar, İslam'ın daveti bütün dünyaya yayılmak üzere hazır hale gelmişti. Böylelikle Hazreti Peygamber Efendimiz görevini tamamlamış bulunuyordu. Binaenaleyh sahabe-i kiram efendilerimiz bu sureden böyle incelikli bir manayı İlk bakışta anlayamamışlar ama Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin duasına mazhar olmuş olan, ki Efendimiz İbn Abbas için "Allahümme allimhut te'vil", ona Kur'an'ı yorumlamayı öğret diye dua etmişti. Bundan dolayı da kendisine Tercümanul Kur'an, Kur'an'ın tercümanı lakabı atfedilmişti. O bu surede Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatının yaklaştığı, binaenaleyh bunun bu surede dile getirildiği noktasında bir yorumda bulunmuştu. Bununla ne ifade etmeye çalışıyoruz? Bir surede farklı bakış açıları, farklı manalar anlayabiliyorlar. Yine mesela daha rahat dinleyicilerimizin anlayabilmesi için ifade edelim. İnna a'taynakel kevser suresine Kevser suresi diyoruz. Cenab-ı Allah hemen birinci ayeti kerimede "şüphesiz biz sana Kevser'i verdik" diyor. Kevser nedir sorusunun cevabına gelince tefsirlere baktığımızda tefsirler farklı farklı manalar verebiliyorlar Kevser'le ilgili. Efendim Kevser kelimesinin kökü nereden geliyor? Cennette bir nehir olduğu, bir havuz olduğu dile getiriliyor. Birçok hayır anlamına geldiği dile getiriliyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e çok nesil verildiği, zürriyet verildiği anlamına geldiği ifade ediliyor. Hasılı kelam, tefsircilerimiz, müfessirlerimiz, tefsirle iştigal eden alimlerimiz, hocalarımız bu ayeti kerimeye onlarca farklı anlam verebilmektedirler. Bunun kaynağını da elbette önceki tefsir alimlerinin, onların da kaynağı olan efendim hadis-i şerifler oluşturmaktadır. Kur'an-ı Kerim yine anlayana, idrak edebilene, birbirini tefsir eder mahiyette bir durum arz etmektedir. Netice itibariyle şunu söyleyebiliriz ki, eğer bir cümlenin, bir kelimenin üzerinde alimlerimizin ittifakı var ve bu kelimenin anlamının ne olduğu net olarak biliniyorsa, buna muhkem diyoruz. Yani bunun etrafında farklı anlayışlar, farklı yorumlar mümkün değildir. Bundan dolayı bu tür ayetler, yani manası açık olan, net olan ayetlere o açık olan mana üzerinden inanmak ve ona göre hareket etmek bizim dinimizin bize yüklemiş olduğu bir zorunluluktur. Diğer taraftan müteşabih dediğimiz anlaması bizler için zor olan bir takım ayetler de bulunmaktadır. Mesela surelerin başında kesik kesik bulunan harfler böyle müteşabih harflerdendir. Hemen Fatiha suresinden sonra Kur'an'daki diziliş sırasına göre, tertibine göre mushafın Elif, Lam, Mim, Bakara suresi başlıyor. Elif, Lam, Mim ne demektir? Bununla ilgili bir bilgiye sahip olmamız mümkün değil. Çünkü Elif bir harftir, Lam bir harftir, Mim bir harftir. Bunlar yan yana geldiklerinde, bir kelime oluşturduklarında bunların bir anlamı bulunuyor. Ama tek başına Elif ne anlama gelir, Lam ne anlama gelir, Mim ne anlama gelir bunu bilmiyoruz. Her ne kadar bazı alimlerimiz bunlarla ilgili bir takım yorumlarda bulunmaya gayret etmişler, böyle olabilir mi diye düşüncelerini serdetmişler ise de bu gibi ayetlerde bize düşen Allahu a'lemu bi muradihi, bu ayetten Allah neyi murad ettiğini kendisi bilir demektir. Bu müteşabih dediğimiz anlaması veya izahı biz insanlarca zor olan, çetin olan, bazı alimlerimizin ifadesiyle de imkansız olan ayetleri Cenab-ı Allah niye indirmiştir? Şundan dolayı indirmiş olabilir. Bizler acziyetimizi itiraf etmeliyiz. Ben her şeyi anlarım, ben her şeyi bilirim, ben her soruya cevap üretebilirim türünden bir işgüzarlığa düşmemesi için insanoğlunun haddini bilmesi, hududunu bilmesi, efendim sınırlarını iyi kavrayabilmesi için Cenab-ı Allah Elif, Lam, Mim, işte alın size Kur'an'ın ham maddesi bu harflerden oluşuyor. Elif, Lam, Mim, efendim başka bir surenin başında Ha, Mim, Sin, Ayn, Kaf, bu tür harflerden Cenab-ı Allah bu Kur'an-ı Kerim'i oluşturmuş ve bizlere hidayet olarak indirmiştir, göndermiştir. Binaenaleyh eğer sizde de o güç ve kuvvet varsa, siz eğer Kur'an'ın bir insan sözü olduğunu iddia etme cüretini gösteriyorsanız, alın ham madde, burada siz de buna benzer bir Kur'an-ı Kerim ortaya koyun, koyabilirseniz türünden bir anlamı ifade etsin için Cenab-ı Allah bu ayetleri surelerin başına, bazı surelerin başına koymuştur denilmektedir. Ama burada ne tür sırlar vardır, ne tür incelikler vardır, bunlar neyi ifade ediyor? Bunlar bizim için net değildir. Müteşabih dediğimiz şüphelerin içerisinde bulunan, şüpheler barındıran, net bir ifade kullanamayacağımız ayetler veya ayetlerden bölümlerdir. Bundan dolayı Cenab-ı Allah müteşabih ayetlerle ilgili, manasını kavramaktan aciz kaldığımız ayetlerle ilgili yine Âl-i İmran suresinin başlarında bize şu hatırlatmada bulunuyor. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ İlimde kökleşmiş olanlar, yani köklü bir bilgiye, kaliteli bir bilgiye sahip olanlar, اَمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا derler. Biz bunlara iman ettik, hepsi Rabbimiz katından gönderilmiştir. Haktır, doğrudur, gerçektir. Bunların Allah katından geldiğinde hiçbir şek ve şüphe yoktur. Cenab-ı Allah bununla neyi kastetmişse biz ona öyle iman ederiz derler. Ama kalplerinde kayma bulunanlar, zayıf bulunanlar, yani batıla doğru evrilme, batıla doğru gitme eğiliminde bulunanlar, onlar bu müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Manasını net olarak bilemedikleri bu ayetlerden kendi kafalarına göre bir takım çıkarmalar yaparlar ve bu çıkarmalarla da insanları yanlış yerlere sürüklerler. Ez cümle muhkem ve müteşabih ayetlerin kısaca ifadesini şöyle söyleyebiliriz. Muhkem ayetler manası bizlerce açık bir şekilde anlaşılabilen, bilinebilene ayetlerdir. Bu ayetlerin manasına tabi olmak, onların dile getirmiş olduğu hükümlere uymak bizim bir Müslüman olarak boynumuzun borcudur. Müteşabih olan ayetlerde ise bunların bir beşer olarak, insan olarak manasını kavramaktan aciz olduğumuzu, hakiki anlamda burada neyin murad ettiğini, murat edildiğini tespit etmekten aciz olduğumuzu kavrayıp Cenab-ı Allah bilir. O neyi indirmişse bize hak ve hakikattir deyip teslim olmak gerekir. Mamafi şunu da ifade etmek lazım gelir ki bazı alimlerimiz İslam'ın temel ilkeleriyle asla çelişmeyecek şekilde az önce ifade ettiğimiz türden bir takım yorumlara da gitmişlerdir. İşte bunlardan bir tanesi Cenab-ı Allah bu ayetleri Kur'an'ın ham maddesi bunlar. Eğer bu harflerle siz Kur'an gibi bir kitap yazabiliyorsanız buyurun yazın. Diğer bazı alimlerimiz de elif, la, mim, Allahu alem anlamına gelir demişlerdir. Yasin, ey insan anlamına gelir demişlerdir. Bunlar birer ihtimaldir ama bu ihtimaller kesin bu böyledir diye denilebilecek hususlar değillerdir. Binaenaleyh en sağlam olan Allah bilir deyip bizim vazifemiz olan işlerle meşgul olmaktır.
Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim, ikinci sorumuz şöyle. Şeytanın insana bazı şeyleri unutturma gibi bir özelliği var mıdır?
Şimdi unutma hadisesi bir fizyolojik hadise midir, psikolojik hadise midir? İnsan ne zaman unutur? Bir takım vitaminler eksik olduğunda hafızada zayıflama meydana gelir, unutma daha hızlı bir şekilde mi gerçekleşir? Veya hatırlamak istediği bir meselenin önüne bir başka mesele çıktığından dolayı mı unutmaya başlar? Unutulan şeyler yine kendi içerisinde de tümden unutulan, tamamen unutulan şeyler olmak üzere, bunun yanında hatırlatmayla hatırlanabilen şeyler, yani geçici olarak unutulan şeyler diye de ikiye ayrılırlar. İnsan bazı şeyleri hakikaten unutmak ister, bazı şeyleri de unutmamak ister. Şeytan unutmak istediği kötü hatıralarını, anılarını, günahlarını hatırlatmak suretiyle insanı yoldan çıkartabilir. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in mushafın tertibi itibarıyla en son suresi olan Nas suresinde şeytandan Allah'a sığınırım ifadesiyle dile getirdiği şeytanı ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs insanların sadırlarına, iç alemlerine, göğüslerine vesvese verir diye nitelendirmektedir. Ve bu şeytan insan ve cinden olabilmektedir. Yani insan da olabilmektedir. Efendim, şeytan cinden de olabilmektedir. Mamafi, insan eğer bir iş ile, hayır bir iş ile meşgul iken, şeytan tarafından insan veya cinni şeytan tarafından başka bir şeyle meşgul edildiğinde o hayır şeyi unutmaya başlayacaktır. Dolayısıyla eğer bir kimseye bir şeyi unutturmak istiyorsanız onu başka bir şeyle meşgul etmeniz lazım gelir. Psikolojide de bir takım kötü hatıralardan kurtulmak için insanlara iyi ve güzel meşgaleler bulmaları tavsiye edilir. Bu meşgalelerden bir tanesi de işte öyle bir yakınımızın başından geçtiği için zihnimde kalmış. Psikolog doktor, klinik psikolog kardeşimize şunu tavsiye etmişti. Sen oltanı al ve deniz kenarında balık avla. O esnada balık avlamak suretiyle kötü hatıralarını unutabilirsin. Veya resim çiz veya tablo yap. Böylelikle bir takım şeylerle meşgul olduğunda insan unutmak istediği, hatırlamaktan çekindiği şeylerin esiri olmaktan kurtulur. Yine hatırlanması gereken önemli bir takım şeyleri de eğer unutuyorsa onu unutturacak olan yerine başka bir meşgale gelmiş demektir. Bu meşgale unuttuğu şeyden daha hayırlıysa bu rahmani bir dürtüyle gerçekleşmiştir. Eğer unuttuğu şey hayırlı, meşgul olduğu şey şerli ise o zaman şeytanın dürtüsüdür. Şeytanın insana vesvese vermesidir. Onun gündemini değiştirmesidir. Bakarsınız çok önemli bir iş yapmak üzereyken kapı çalınır, biri gelir, sizi meşgul eder. O gündeminizi unutursunuz. Ne söyleyeceğinizi, ne yapacağınızı hatırlayamazsınız. O zaman insanlardan olan bir şeytan size musallat olmuş demektir. Onun için insan bir başkasını meşgul edeceği zaman hakikaten bu meşguliyetini iyi ölçüp tartmalı. Ben bir kardeşimi meşgul ediyorsam hayır bir iş için mi meşgul ediyorum yoksa malayani için mi meşgul ediyorum, gıybet etmek için mi meşgul ediyorum, acaba önemli bir işi, önemli bir meselesi vardı da ben onun gündemini lüzumsuz yere mi işgal ediyorum diye de düşünmeli. Unutmamak gerekir ki Cenab-ı Allah'ı zikretmek bundan dolayı devamlı surette bizlere Kur'an-ı Kerim'de hatırlatılmaktadır. Çünkü Allah'ı zikretmekten gafil kaldığımızda وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ Allah'ın zikrinden gafil kalan bir kimseye şeytan musallat olur. Ondan ayrılmaz, ona vesveseler vermeye ve üflemeye başlar. Bundan dolayı insan mutlak surette kendini hayırlı, güzel işlerle meşgul etmelidir. Eğer kötü bir alışkanlığı, kötü bir ahlakı varsa ondan kurtulmak için kendisine güzel şeyleri hatırlatan, iyi işler yapmasını telkin ve tavsiye eden güzel insanlarla beraber olmaya gayret etmelidir.
Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle bize soruyor. Hadisleri kabul etmemenin hükmü nedir? İnsan dinden çıkar mı?
Şimdi hadisleri kabul etmemenin hükmü meselesi derin bir mevzu. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki hadis Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözlerinin, fiillerinin, eylemlerinin veya onun yanında yapılan bir şeye vermiş olduğu onayların, takrirlerin rivayeti anlamına geliyor. Bir kimse Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e muhatap olmuş olsa, Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona bir şeyi yapmasını söylese, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in yap dediğini yapmamak, ümmeti Muhammed'den biri için haram olan bir davranıştır. Nitekim ayeti kerime, müminlerin Allah ve Resulü hükmettiğinde en yekûne lehumul hıyara, bir tercih hakları bulunmaz. Allah şunu yap diyecek, peygamber sana şunu yap diyecek, ben yapmıyorum, yapmak istemiyorum deme lüksüne, hakkına sahip değiliz. Cenab-ı Allah'ın emrettiğini, Hazreti Peygamber'in yap dediğini yapmakla yükümlüyüz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi yasaklamışsa, onun yasakladığı şeyi de bırakmak ve ondan uzak durmakla yükümlüyüz. Asla ve asla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz birine bir şey söyleyecek, o da onu kabul etmeyecek, reddedecek. Böyle bir Müslüman tasavvur etmek mümkün değil. Fakat Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i bizzat görmemiş olan, onun sözüne muhatap olmamış olan kimselerin hadisi reddetmeleri meselesi farklı bir zaviyeden ele alınmalıdır. Burada hadisi reddetmek, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i reddetmek anlamına gelir mi, gelmez mi? Eğer Hazreti Peygamber'in bir sözü, ümmeti Muhammed'in yalan söylemesi imkansız olan ve yalan olma ihtimali bulunmayan bir topluluğunca dile getirmişse, buna mütevatir hadis diyoruz. Böyle bir mütevatir hadisi reddetmek, Hazreti Peygamber'in huzurunda onun sözünü reddetmek anlamına geleceği için böyle bir kimsenin imanı sıkıntılı hale girmiş olur. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözünü, bu sözü bize nakleden raviler yanlış anlamışlardır, unutmuşlardır, hata etmişlerdir türünden velev ki uyduruktan bir gerekçe ile reddetmişse bir kimse, buna sen Hazreti Peygamber'i reddediyorsun denmez. Nitekim aslında bir takım dinle, diyanetle alakası olmayan kimseler doğrudan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözlerini reddedemeyeceklerini bildikleri için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ederek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yanlış söylüyor, yalan söylüyor, şöyledir, böyledir, haşa diyemediklerinden dolayı hadisleri inkar cihetine gitmektedirler. Neye binaen bunu yapmaktadırlar? Hadisleri inkar ettiklerinde biz peygamberi yalanlamıyoruz, peygamberle ilgili bir şüphemiz yok. Ama peygamberden yapılan bu nakillerin peygambere ait olmadığını, onun adına uydurulduğunu söylüyoruz demek istiyorlar. Binaenaleyh bu yönüyle zayıf bir ipe sarılmak suretiyle kendilerini kurtarabileceklerini zannediyorlar. Fakat işin derinlemesine inildiğinde bu kimselerin zihin dünyalarındaki var olan hakikatin Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin varlığına yönelik, onun getirmiş olduğu dinin kendisine yönelik bir inkar olduğu anlaşılıyor. Bundan dolayı 5. asrın dehalarından Hüccetül İslam diye anılan Muhammed Gazali Hazretleri, İhya-u Ulumiddin adlı dev eserin sahibi olan bu mübarek zat, Hicri 505'te vefat ediyor. Ama ağırlıklı olarak eserlerini efendim 5. asırda vermiş. Bu mübarek zatın El-Kanun Fit-Tevil adlı, Türkçemize de tercüme edilmiş bir makale vesilesiyle çalışmasında, önsöz kısmında insanların bir kısmının dini reddedemediklerini, doğrudan dini reddetmeyi bir takım gerekçelerle göze alamadıklarını, onun yerine Hazreti Peygamber'in hadislerini reddettiklerini söylüyor. Oysa bir Müslüman olarak biz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadislerine iki açıdan bakmak durumundayız. Birincisi, bu hadisi şerifin bize gelişi, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek ağızlarından çıktıktan sonra hangi zincirle, hangi silsileyle, hangi rivayet koluyla bize geldiğini araştırırız. Bir takım sahih hadis kitaplarında geçiyorsa O zaman bu sözün Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ait olduğu yüksek ihtimaldir. Bu sözü bir de mana cihetiyle anlamaya çalışırız. Şöyle ki, öncelikle bir Müslüman her şeyi bilemeyeceğini bilmelidir. Yani ben her şeyi bilirim, Kur'an'ın tamamıyla ilgili söyleyeceğim sözler vardır. Hazreti Peygamber'in hadislerinin tamamını doğru bir şekilde anladım, anlatırım diye bir iddia ile ortaya çıkması mümkün değildir. Biz Kur'an-ı Kerim'den anlayabileceğimizi anlarız. Anladığımız kadarıyla da Allah bizi mükellef tutmuştur, sorumlu tutmuştur. Anlayamadığımız manalarla sorumlu değiliz. Hadis-i şeriflerden de anlayabildiklerimizle sorumluyuz. Söz gelimi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Beni Kureyza Yahudileriyle savaşı emrettiğinde sizden Allah'a ve ahiret gününe iman eden ikindi namazını Beni Kureyza'da kılsın buyurmuştu. Bu sözü işiten sahabe efendilerimizden bir kısmı ikindi namazının vakti geçmesine rağmen namazı kılmamışlar. Beni Kureyza topraklarına girdiklerinde namazı kılmışlardır. Ama bir takım sahabe efendimiz de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazı kılmakla meşgul olmayın, yolda da kılabilirsiniz diye bir an önce harekete geçmemizi bizden istemiştir diye anlamışlar ve vakit çıkmadan ikindi namazını kılmışlardır. Daha sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bu iki grubun yaptıkları aktarılınca Efendimiz iki grubun da yaptığının doğru olduğunu ima sadedinde sükût etmiştir. Sen haklısın veya sen haklısın diye herhangi bir gruba işaret etmediği gibi sen yanlış yaptın veya sen yanlış yaptın diye de herhangi bir grubu yanlışlamamıştır. Binaenaleyh sözü anlama ve yorumlama meselesi elbette Allah'ın bize vermiş olduğu akılla, düşünceyle üstesinden gelebileceğimiz bir meseledir. Benim anlayamadığım bir meseleyi bir baba yiğit gelip daha iyi bir şekilde anlayabilir. Benim anladığım düşüncelerimle, melekelerimle ortaya koymuş olduğum bir yorum, unutmamak gerekir ki benim yorumumdur. Bu mutlak hakikat olarak da servis edilemez, pazarlanamaz. Belki biri gelecek, bunun daha doğrusunu anlatacaktır. Mesela bir hadis-i şerif var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalışın. İ'melli dünyake ke enneke la temutu ebeden ve amelli ahiretike ke enneke temutu gaden. Yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmak, sanki az bir zaman için ahirete çalışmayı ifade ediyormuş gibi ahiretin basite indirgendiği anlamına anlaşılabiliyor. Oysa Hidayet hocamız, Allah kendisinden razı olsun, bu hadisi şerifi anlatırken dedi ki, insan dedi eğer bir işi yarına kadar bitirmesi gerekiyorsa onu önceler. Yani yarın imtihanınız var, onu öncelersiniz, o işi bitirmek için, o işin hakkını vermek için gayret edersiniz. Ama bir işiniz de var ki vakit de sınırlı değil, yarın da yapsan olur, seneye de yapsan olur, 10 sene sonra da yapsan olur, önünde hiç bitmeyecek bir vakit olduğunu düşünecek olursan, onunla o kadar ciddi ilgilenmen, onu ciddiye alman gerekmez. Dolayısıyla hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışmak, ya o vaktin var, yarın da çalışırsın, öbür günde çalışırsın, olmadı seneye çalışırsın dünyalık biriktirmek için. Ama ahiret meselesi öyle değil. Her an ölebilirsin ve öldüğünde de sana hesap soracak münker ve nekir melekleri geldiğinde bu sorulan sorulara, hesaplara verecek cevabının hazır olması lazım. Yani yarınki imtihana şimdiden hazırlık yapman, önünde herhangi bir vakit olmadığını, acele etmen gerektiğini bilmen lazım gelir. O zaman anladım ki, demek ki ben bir hadisi anlayamamışsam, bir başka Müslüman gelip onu daha doğru, daha sağlam bir şekilde anlayabilir. Binaenaleyh bir hadisi anlayamıyoruz, bizim aklımız ermiyor diye hemen kalkıp, benim peygamberim böyle bir söz söylememiştir. Yahu sen, senin idrakine göre, senin anlamana göre böyle bir sözün söylenmediğini iddia ediyorsun. Acaba senin anlaman, senin idrakin, senin aklın yerinde mi? Belki de sen budamışsındır. Dolayısıyla böyle ifadeleri kullanmadan önce olayı iyi anlamaya gayret etmek lazım. Samimi bir şekilde ehliyle müzakere etmek ve anlamak için çaba sarf etmek lazım.
Evet hocam, Allah razı olsun. Şimdi dinleyicimiz şöyle bize yazmış: zina yapmak nikahı bozar mı?
Şimdi zina suçu çok ağır suçlardan bir tanesi. 7 büyük günah diye tanımlanan ve insanlık tarihinde toplumların helak olmasına sebep olan büyük günahlardan biri. Fakat Masri Hocam, bu suçun ispat edilmesi çok zor. Yani bu suçu işlemiş olanların, bu isyanı, bu günahı bizzat yapmış olanların itirafları dışında şahitlerle bunun mahkemede ispat edilebilmesi neredeyse imkansız bir durum. Böyle olunca kişilerin itiraf etmesi gündeme geliyor. Şunu da buradan ifade etmek lazım ki, önce Cenab-ı Allah'a sığınmak lazım. Cenab-ı Allah böyle günahlara ne bizi ne de ümmeti Muhammed'i, insanlığı düşürmesin. Buna dua etmek lazım. Böyle bir günaha bulaşmış olan bir kimseye merhamet etmek lazım. Dolayısıyla böyle günahların dile getirilmesi, konuşma konusu yapılması, gündemde tutulması günahın kendisinden daha ağır bir suç olarak karşımıza çıkıyor. Böyle olunca da bizzat günahı işleyen bir kimseye de, bu günahı görmüş olan kimseye de düşen vazife günahı gizlemektir, saklamaktır, aşikar etmemektir. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, ben şunu gördüm, ben bunu gördüm diye bunun dedikodusundan sarfı nazar etmektir, vazgeçmektir. Çünkü bu tür toplumsal günahlar, toplumları imha eden, yok eden, kökünü kazıyan günahlar konuşuldukça insanlar tarafından artık alışkanlık haline getirilebilmektedir. İnsanlar filan da yapmış, feşmekan da yapmış, aa bak bir şey olmamış diye bu meseleleri gündemde tuttukça bu tür sapkınlıklar toplumda revaç kazanmaktadır. Bundan dolayı öncelikle herkese düşen bir günahı varsa günahını örtmektir, setretmektir, onu dile getirmemektir. Nikah meselesine gelince, yani burada da aynı kural geçerlidir. İnsan bir isyanda, bir masiyette, bir günahta bulunmuşsa bunu ne hanımıyla ne bir başkasıyla hiç kimseyle paylaşmamalıdır. Bu tür günahlar büyük günah olmasına rağmen, bunlar insanlık dışı hareketler olmasına rağmen evlilik müessesesini iptal eden, geçersiz kılan şeyler değildir. Ancak taraflar birbirlerinin böyle bir suç işlediğini bilirler ve bundan dolayı da evlilik hayatını sürdüremeyecekleri noktasına gelirlerse, o zaman mahkemeye müracaat ederler veya ilgili mevzuata uygun olarak birbirlerinden ayrılabilirler. Ama bir kimse böyle bir cinayet, böyle bir vahşet işledi diye eşine bunu söylemek durumunda değildir. Söylememesi daha doğrudur, daha uygundur. Allah'la arasında kalan bir meselede tövbe etmesi, gözyaşı dökmesi, böyle bir cinayeti ben nasıl yaptım, ne yaptım da böyle bir densizliğin, böyle bir aymazlığın içerisine düştüm diye önce etrafını, çevresini değiştirmek suretiyle güzel insanların, iyi insanların, salih insanların olduğu bir atmosfere geçmelidir. Böyle günahları kendisi de unutmaya çalışmalı ve hatıratından imha etmenin, yok etmenin yollarına bakmalıdır.
Evet. Hocam, hırsızlık yapan kişi pişman olursa cezasını nasıl öder diye soruluyor.
Şimdi hırsızlık yapan bir kimse, bir kimsenin malını almışsa öncelikle o malı iade etmesi gerekir. Yaptığı işin vermiş olduğu zarar cihetini telafi etmelidir. Ama bunu yaparken de ben bunu senden çaldım vesaire filan ettim diyerek yine bir günahını ifşa etme noktasına gitmemelidir. Ben bunu yanlışlıkla almışım diyerekten aldığını geri vermelidir. Veya eğer aldığı yere tekrardan bırakması mümkünse oraya bırakmak suretiyle sebep olmuş olduğu zararı telafi etme cihetine gitmelidir. Eğer sebep olduğu zarar başka zararlara yol açmışsa, mesela adamcağız efendim emekli maaşını almış, 5 bin lira 10 bin lira bir emekli maaşı almış, neyse onu ondan çalmış, adamcağız bundan sebep borcunu ödeyememiş, efendim sorumluluklarını yerine getirememiş, belki ailesiyle kavgalı hale gelmiş, sen parayı ne yaptın, nerede çarçur ettin demişler, kendini inandıramamış ve birçok da olumsuzluklara yol açmışsa, burada bu kimsenin kalkıp da almış olduğu 5 bin lirayı, 10 bin lirayı geri vermek suretiyle ben çaldığımı geri verdim, binaenaleyh benim sorumluluğum bitti demesi mümkün değildir. Sebep olmuş olduğu maddi manevi zararı tazmin etmesi gerekir, telafi etmesi gerekir. İcab ederse onun çoluğuyla çocuğuyla hanımına gidip, yahu belki sen bey amcayı, bey abiyi parayı çarçur etti diye itham ettin ama ben onu çalmıştım, onun bu mağduriyetine ben sebebiyet vermiştim, bu benim günahım, bu benim aymazlığım diyerek yüzleşmeli ve sebep olmuş olduğu maddi manevi zararı telafi cihetine gitmeli. Eğer bu tabii bir şahıstan alınmış bir malsa, böyle çetrefilli yönleri olmakla beraber belki telafi cihetine gidilebilecek bir durum söz konusu olabilir. Ama eğer kamuya ait bir mal çalınmışsa, haksız bir edinim söz konusu olmuşsa, milyonlarca insanla helalleşmek, sadece o kamuya ait olan paranın geri verilmesi, iade edilmesiyle oluşabilecek bir durum değildir. Bundan dolayı Müslüman eline diline hakim olacak, söylediklerine dikkat edecek, elinin nereye gittiğinin farkında olacak, harama el uzatmayacak, haksız bir kazancı asla sahiplenmeyecek. Cenab-ı Allah bereket dediğimiz hadiseyi helal ve temiz olan kazancın içerisine koymuştur. Bereket sadece paraya sahip olmak demek değildir. Bereket sağlığa sahip olmaktır. Bereket huzura sahip olmaktır. Bereket hayırlı evlatlara sahip olmaktır. Bereket hasılı Allah'ın huzuruna ak yüzle çıkabileceğimiz bir duruşa sahip olmaktır. Bundan dolayı bir Müslüman eğer birine bir haksızlık yapmışsa, onu nasıl telafi etmesi gerekiyorsa maddi manevi telafi edecek, sonra da böyle bir hataya ben nasıl düştüm diyerek gözyaşı dökecek, ağlayacak, pişmanlık arz edecek.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.